Ayrım 22.
Gelin alayının kalabalığı eve yerleşirken tıpkı evdeki yaşlılar, kadınlar ve çocuklar bir köşeden Orhan Kuşku ile beni süzüyordu gibi Şeküre'nin de bu koku hiç yokmuş gibi davrandığını görünce bir an kuşkuya kapıldım. Ama savaş alanlarında giysileri parçalanmış, ayakkabıları, çizmeleri, kemerleri sökülüp alınmış, yüzleri, gözleri, dudakları kurda kuşa yem olmuş ve güneşte kalmış cesetlerin kokusunu ağzımın içinde, genzimde, ciğerlerimde boğulur gibi o kadar çok hissetmiştim ki yanılmadığımdan emindim. Aşağıda mutfakta Hayriye'ye enişte efendinin nerede olduğunu, nasıl da bütün evin bu kadar koktuğunu sordum. Her şeyin anlaşılacağını söyledim. Söylemek değil, mırıldanarak sayıklamaktı bu. Bir yandan da aklım ilk defa Hayriye'ye efendisi gibi konuştuğuma takılmıştı. Emrettiğiniz gibi yatağını serdik, geceliğini giydirdik. Yorganı üzerine çektik. Başucuna bardaklar içine şuruplar koyduk. Kokuyorsa odadaki mangalın sıcaklığındandır, dedi kadın ağlayarak. Bir iki damla gözyaşı cayır cayır koyun eti kızarttığı tencerenin içine damladı. Ağlayışından enişte efendinin geceleri bunu yatağına aldığını hissettim önce. Ama sonra bu düşündüğümden utanç duydum. Mutfağın bir köşesinde sessiz ve mağrur oturmakta olan Esther çiğnediği şeyi yutup ayağa kalktı. Mutlu et Şeküre'yi, dedi. Kıymetini bil. İstanbul'a ilk geldiğim gün sokaklarda yürürken duyduğum o ut sesini duydum içimde. Ama kederden çok hayat vardı ahenginde. Daha sonra eniştemin geceliği ile yatmakta olduğu yarı karanlık odada İmam Efendi Şeküre ile beni nikahlarken de o musikinin ahengi vardı içimde. Hayriye'ye önceden kaşla gözler arasında odayı havalandırdığı, kandili de ışığını kesen bir köşeye iyice gizlediği için hasta değil, ceset olduğu hiç fark edilmeyen gecelikli eniştem, nikah sırasında Şeküre'nin velisiydi. Berber dostum ile mahalleden çok bilmiş bir ihtiyar da şahittiler. İmamın temennileri, nasihatları ve hepsinin dualarıyla biten tören sırasında çok bilmiş bir ihtiyar, eniştemin sağlığından endişelenerek kafasını şüpheyle rahmetliye doğru yaklaştıracak gibi olduysa da, imam nikahı kıyar kıymaz yerimden fırlayıp, eniştemin kasılmış elini kapıp bütün gücümle ''Hiç merak etmeyin efendim, canım eniştem'' diye bağırdım. Şeküre'yi, çocukları, karnı tok, sırtı pek, huzur ve sevgiyle yaşatmak için her şeyi yapacağım. Sonra da sanki eniştem hasta yatağından, yastığından bana bir şeyler fısıldamaya çalışıyor gibi yaptım ve kulağımı dikkat ve saygıyla ağzına dayadım da çok saygı duyduğumuz bir ihtiyarın eşref saatine rast geldiğimizde bütün bir hayattan süzülüp gelen bir iki nasihatı nasıl sihirli bir iksiri içer gibi biz saygılı gençler pür dikkat dinlersek işte ben de öyle dört açtım gözlerimi kulaklarımı da eniştemi dinliyormuş gibi yaptım. İmam efendi ve mahalleli ihtiyar, kayınpederimin hasta yatağından, ölümün eşiğinden bana fısıldadığı nasihatları dinleyişimdeki sadakat ve sonsuz bağlılığa takdir ve onayla karşıladıklarını gösterir bakışlarla baktılar. Umarım kimse artık eniştemin katlinde parmağım olduğunu düşünmüyordur. Odadaki düğün konuklarına hasta adamcağızın yalnız kalmak istediğini söyledim. Bir anda odayı boşalttılar ve Hayriye'nin pilavıyla kızarmış kuzu etini, şimdi ben de cesedin kokusuyla kekik, kimyon ile kızarmış kuzunun kokusunu birbirine karıştırmaktaydım. Yemek için erkeklerin toplandığı yan odaya geçerlerken ben sofaya çıktım. Ve tıpkı kendi evinde dalgın, tasalı gezinen kederli bir erkek gibi düşüncesizce Hayriye'nin odasının kapısını açıp, düşüncesizce içeri girip aralarına giren erkekten dehşete kapılan kadınlara aldırmayıp, beni görünce gözlerinin içi mutlulukla gülen Şeküre'ye tatlı tatlı baktım ve dedim ki ''Baban çağırıyor Şeküre, nikahımız kıyıldı, elini öpeceksin.'' Şeküre'nin düğünün aleniliğini sağlamak için son anda haber salıp çağırttığı mahalleli 3-5 kadınla bakışlarındaki sadakatten akraba olduklarını sandığım genç kızlar telaşla toparlanıp yüzlerini örtüyormuş gibi yaparlarken beni ölçüp biçerek gözlerini doyura doyura seyrettiler. Çok sonra düğün kalabalığı yemeğini yiyip cevizleri, bademleri, pestilleri, akide ve karanfil şekerlerini atıştırıp akşam namazını çok geçirmeden dağıldı. Kadınlar odasında Şekürü'nün ikide bir akan gözyaşlarıyla çocukların huysuzluk ve kavgaları neşeyi kaçırmıştı. Biz erkekler arasında ise konu komşunun düğün gecesi takılmalarına benim hiç mi hiç gülmeyip kederli bir sessizliğe bürünmem, kayınpederimin hastalığına dertlenmeme yoruldu. Bütün bu sıkıntı arasında hafızama en derinden nakşedilen şey, yemekten önce babasının elini öpmek için Şeküre ile eniştemin odasına çıkıp yalnız kaldığımızda, önce ölü adamın soğuk ve kasılmış elini ikimizin de gerçek bir saygıyla öpmesi, sonra odanın karanlık bir köşesine çekilip kana kana su içer gibi öpüşmemiz oldu. Karımın ağzımın içine almayı başardığım sımsıcak dilinde çocukların sürekli atıştırdığı akide şekerlerinin tadı vardı. 34. Ben Şeküre. Herkes gittikten, kederli düğünümüzün son konukları ayakkabılarını giyip, örtünüp, kapanıp ağızlarına son bir akide şekerini tıkıştıran çocuklarını sürükleyip, avlu kapısından çıktıktan sonra uzun bir sessizlik oldu. Hepimiz avludaydık ve kuyunun yarı dolu kovasından dikkatle su içen bir serçenin tıkırtısı hariç hiçbir ses duyulmuyordu. Küçük başının kısacık tüyleri ocağın ışığında parlayan bu kuş da bir anda karanlıkta kaybolunca gecenin içine karışmış gözüken boş evimizde yukarıda babamın yatağında ölü yattığını içimde acıyla hissettim. Çocuklar dedim sonra Orhan ile Şevket'in çok iyi bildikleri gibi sesime bir şey ilan edeceğim zaman verdiğim makamla. Gelin buraya bakalım. Geldiler. Artık babanız karadır. Öpün onun elini. Sessizce, uysalca öptüler. Bir babaya nasıl itaat edilir, onun sözü nasıl gözlerinin içine bakarak dinlenir ve bir babaya nasıl güvenilir, benim talihsiz yetimlerim babasız büyüdükleri için bunları hiç bilmezler, dedim karaya. Onun için sana saygısızlık ederler. Yabanlık, hamlık,